Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Mehmet Emin Er. Mehmet Emin Er hocayla dünyaya İslam şefkati lazım.
Mehmet Emin Er hocayla bir seyahatten dönüşlerinde görüştük. 11 ay önce Türkiye'den ayrılmışlar, henüz dönüyorlardı. Avrupa, Amerika, Asya ve kısmen Afrika'yı kapsayan aşağı yukarı bir yıllık bir seyahat. Bir yıllık yurttan ayrılış. Dile kolay. Hoca 73 yaşında. İlerlemiş yaşlarına rağmen kendi ifadeleriyle Müslümanların durumunu görmek, ne yapıyorlar, durumları nasıldır tespit etmek için yola koyulmuşlar. Neredeyse bir dünya turu. İşte bu uzun seyahatten döndüğü günler içerisinde hocayı Altınoluk'a davet ettik. Kırmayıp teşrif ettiler. Allah kendilerinden razı olsun. Bir öğleden sonra sohbetinde hem seyahat intibalarını dinlemek hem de Mehmet Emin Er hocayı okuyucularımıza tanıtmak için tespitlerde bulunma imkanı elde ettik. Hocanın seyahat intibaları çok değişik şartlar içerisinde yaşayan Müslümanlarla ilgili tespitleri ihtiva ediyor. Bunlar arasında Hristiyan bir toplum içerisine şu veya bu şekilde yerleşmiş Müslüman koloniler var. Gurbetteki Türk veya başka milletlerden Müslüman işçiler mesela. Hoca bunların şahsında gayrimüslim bir toplum içerisinde bir Müslümanın yaşama şartlarını tespit etme imkanı bulmuş. Sonra mühtedi topluluklar, bunların eski cemiyetleriyle ilişkileri, İslam'ı öğrenme iştiyakları, kimi zaman çaresizlikleri, kimi zaman göz yaşartıcı gayretleri. Hoca Pakistan'da tebliğ cemaati içerisinde bulunmuş. Tebliğ cemaati ile ilgili gözlemleri hayli dikkat çekici. Hoca Afganistan dağlarında yürümüş, mücahitlerle silah kuşanmış, onlarla birlikte sofraya oturmuş, bomba sesleri dinlemiş. 11 ay uzun bir zaman gibi gözüküyor. Oysa İslam dünyasının içinde dolaştığınızda bu zaman size belki sadece kuş bakışı izlenimler verebiliyor. İslam dünyası deyip geçtiğimiz klişe ne büyük bir dünyayı kapsıyor halbuki. İşte şuradan, Trakya'dan yola çıkıyorsunuz ve mozaiğin bir parçası başlıyor. Koca yer küre İslam açısından böyle bir mozaiği andırıyor. Mozaiğin her rengi bünyesinde farklı bir dünyayı barındırıyor. İslami tavırları, problemleri, dış dünyayla ilişkileri, acıları, sevinçleriyle Mehmet Emin Er hocayla sohbetimizde bu dünyalardan belki kısa enstantaneler sunabileceğiz. İsterseniz sohbete hocanın yetişme şartlarından başlayalım. 1914 yılında Diyarbakır Çermik'te doğdum. Bizim memleketlerde o zaman çocuklarını küçük yazdıranlar bahtiyardırlar. Bizi de 1919 doğumlu göstermişler. Okumak Diyarbakır Çermik'te doğan bir çocuk için zor iş. Okuma çağı gelip geçiyor. Oysa Mehmet Emin Er'in kitaba ulaşması o şartlarda imkansız. Okumak için şartları zorlamak lazımdır. Diyor ki hoca, 13 yaşındaydım. İlim tahsil etmek için Suriye'ye gitmek üzere memleketten çıktım. Ancak muvaffak olamadım. Bu bir çocuğun etrafını çeviren duvarları aşmak için ilk çırpınışı ve ilk düşüşü. Bu çırpınış ve düşüşler ta 25 yaşına kadar devam ediyor. Bu zamana kadar Mehmet Emin Er'in yaptığı sadece yazı yazmayı öğrenmektir. Henüz okumayı bile bilmemektedir. 25 yaşında bir hocayla tanışıyor ve ilmin bir ucundan tutuyor. Ondan sonrası sanki uçsuz bucaksız bir deryada dinmek bilmeyen bir enerjiyle sonsuz kulaçlar atmaktır. Hoca adeta kaybettiği zamanları yeniden kazanmak için çırpınmaktadır. 24 saatte sadece 4 saat uyuyordum. Emsile, bina, maksut, izzi, merah, kafiye, bütün bunları bir yılda ezberledim. Bunlar bizim oralardaki medreselerde 6-7 senede biterdi. Ben bir senede Molla Camii'ye yetiştim. İlk hocanız kimdi? İlk hocam Derik Müftüsü'ydü. Daha sonra Molla Abdülsamet adında bir hocaya devam ettim. Bir yıllık kesif çabadan sonra gönlüne Suriye'ye gitme isteği doğuyor. Tahsiline orada devam etmek istiyor. Ahmedi Hazene isimli bir alimden ve şeyhten söz ediliyor. Ona gidecek, hem ilim tahsil edecek, hem de gönlü yatarsa intisap edecek. İkinci Cihan Harbi yılları. Herkes perişan. Yola düşüyor, 18 gün ekmek yüzü görmedik diyor hoca. Sadece hurmayla iktifa ettik. Çok izdihamlar çektik. Hoca Suriye'ye varıyor. Ahmedi Hazene'yi buluyor. Ancak uzun süre görüşmek mümkün olmuyor. Sonunda Ahmedi Hazene, hocayı en yetişmiş talebesi Abdurrezak Efendi'ye teslim ediyor. Hocanın da beklediği budur. Bu hem tahsil için hem de intisab için ölçüdür hoca nezdinde. Bir yandan Ahmedi Hazene'ye intisap ederken, diğer haftada derslere başlıyor. Abdurrezzak Efendi'den 2,5 yıl ders alıyor ve Türkiye'ye dönmek için izin istiyor. Hocanın bu dönem için tespiti şu: Türkiye'deki ilmi orada bulamadım. Türkiye'ye döndükten sonra Abine köyünde ikamet eden, Bediüzzaman'ın da yakın dostu olan Molla Abdullah Aveni isimli bir şeyh efendinin yanına yerleşiyor. Ondan mantık okuyor. Burada her talebeye istidadına göre müstakil dersler veriliyor. Hoca bir senede buradaki tahsilini tamamlıyor. Abdullah Efendi Mehmet Emin Hoca'yı evlendirmeyi teklif ediyor. Hocanın niyeti ise Mısır'a gitmek ve Kur'an'ı orada öğrenmektir. Kur'an'ı henüz okumamıştım diyor hoca. Yaşım 30 civarındaydı. Abdullah Aveni'nin ısrarı üzerine orada evleniyor. Sonra Sert'e gidiyor ve Şeyh Şerafettin'in yanında Farsça ve Kur'an öğreniyor. 33 günde Kur'an'ı hatmediyor. Oradan Bitlis'e Şeyh Maşuk'a gidiyor. Halil Gönenç hocaya icazet veren Şeyh Maşuk'tan icazet alıyor. Bitlis'ten de Gaziantep'e geçiyor ve Şeyh Maşuk'tan aldığı icazetle ders vermeye başlıyor. Hocaya resmi görev alıp almadığını soruyoruz. Resmi görev almak istemiyorduk. Merhum Şeyh Efendi de istemiyordu. Bunun için 25 sene fahri imamlık ve müezzinlik yaptık. Bir yere gittiğimizde ev var mı, talebe var mı tamam. Bazı yerlerde Şafii halk çok olduğu için arkadaşlara öşür vermek isterlerdi. Merhum Bediüzzaman'ı ziyarete gittim. Sorduğum sorulardan birisi bu konudaydı. Bizim memlekette zekatla imamlık yapıyorlar. Biz de mi öyle yapalım? Ücretle mi yapalım, yoksa başka bir zattan mı alalım? Şeklinde sordum. Ücrette mihnet vardır. Zekatla yaparsınız dedi. Cenab-ı Allah sizin rızkınızı onların elinde göndermiştir. Zekattan mal onların değildir dedi. Sonra resmi görevliler kadroya geçmezseniz sizin köye imam göndereceğiz dediler. Düşündük başka bir yere de gitsek aynı durumla karşılaşacağız. Onun için ilkokul imtihanına girdik. Diploma aldık ve kadroya geçtik. 5 senede kadrolu olarak çalıştık ve emekliye ayrıldık. Hocanın uzun bir süre öğrenci yetiştirdiğini, Ankara'da da kendilerine başvuran kişilere bir şeyler öğretmek için çırpındığını biliyoruz. Hocam, öğrenci yetiştirme çalışmalarınız ne durumda? Hoca bu konuda biraz dertli. Ankara'daki çalışmalarının yakın zamanlara kadar devam ettiğini, ancak öğrencilerde gevşeklik gördüğü, yeterli ilim heyecanını bulamadığı için, devamda aksamalar görüldüğü için hoca derslere ara veriyor. Zaten seyahata çıkış da bu zamana rastlıyor. Sohbetimiz seyahatleri üzerine devam ediyor. Acaba niçin böylesine uzun bir seyahat? Niyetimiz esasında Müslümanları görmek, ziyaret etmek, ne yapıyorlar, durumları nasıldır, tespitlerde bulunmak. Böyle bir niyetle yola çıktık. İlk durak Avrupa ülkeleri. Önce Danimarka, sonra İsveç, sonra Almanya, peşinden Hollanda ve Fransa. Gittikleri her yerde, cami varsa camide, dernek varsa dernekte, ev varsa evde, cemaat cemaat Müslümanları ziyaret ediyor. Hiçbir cemaati gücendirmemeye dikkat gösteriyor. Hocanın Avrupa'daki Müslümanlarla ilgili gözlemleri şu noktalarda toplanıyor. Birincisi, İslami cemaatler. İslam'ın bütün kardeşleştirici telkinlerine rağmen dağınık. Her cemaat istiyor ki Mehmet Emin Er Hoca kendi camilerine gelsin. Orada görünsün, orada konuşsun. Hoca bütün cemaatleri ziyaret ediyor. Onlara kardeş olmalarını, birlik ve beraberlik içinde bulunmalarını öğütlüyor. Hocanın gayretleriyle cemaatler arasında gönül yakınlıkları teşekkül ediyor. İkincisi, hocanın ikinci tespiti, Avrupa'da yaşayan Müslümanların çevrenin yoğun gayri İslami şartlarından etkilenmiş olmaları. Hoca bunların değişik türleriyle karşılaşıyor. Çünkü her biri davranışının İslam'daki yorumunu soruyor hocaya. Bir bağ kalmış İslam'la arasında ama bu öylesine yıpranmış ki, hoca bunların kimileri için dinini dünyaya satıyor ifadesini kullanıyor. Kocasından habersiz bir Alman'dan çocuğu olan Türk kadını, "Hocam acaba intihar etmem mi gerekir?" diye soruyor hocaya. İşsiz kalan Türklerin insan haysiyetini ayaklar altına alan davranışları, çalışan Türk kadınlara karşı izzeti nefsi rencide eden muameleler, bir sürü vahim durum hocanın ifadesiyle. İslami eğitimleri çok çok sınırlı toplulukları böylesine gayri İslami bir cenderinin içine atarsanız sonuç ne olacaktı gibi soruyor Avrupa'nın bugünkü görünümü Müslümanlara. Hocanın üçüncü tespiti, Müslümanların Müslümanca bir günlük hayat için bile gerekli müesseselerden yoksun oluşu. Özellikle yiyecek alanında büyük bir tedirginlik söz konusu. Hoca, bazı Müslümanların et ihtiyacı için mezbaha açmış ancak pahalı satıyor. Onun için Müslümanlar bile başkalarından satın alıyor. Bunları elimizden geldiği, dilimiz döndüğü kadar ikaz ettik. Hem satanları hem alanları. Hocanın anlattıklarından sonra İslam'ın en basitinden en giriftine kadar her alanda kendine has müesseselere ihtiyaç gösterdiğini, bunun bütünüyle gayri İslami şartlarla çevrilmiş bir muhitte daha iyi anlaşıldığını düşünüyoruz. Avrupa'dan sonra ver elini Amerika. Amerika'da 4 ayrı şehri geziyor hoca. Bir ay içinde birer haftayla. Evleri ziyaret ediyor, camileri ziyaret ediyor, konuşuyor, sorulara cevap veriyor. Burası da Avrupa'ya benzer sorular getiriyor hocanın önüne. Özellikle ihtida hareketleri dikkatini çekiyor hocanın. Mühtedi Müslümanların getirdiği sorular bir hayli yekun tutuyor çünkü. Hocanın unutamadığı ve cevaplandıramadığı bir soru şu: Türkiye'de Müslümanlık yok mudur? Arabı geliyor, Acemi geliyor, Türk gelmiyor. Hocanın Amerika izlenimleri bir hayli müsbet. Amerika'daki Müslümanlar arasında muhabbet gördüm. Büyük ayrılıklar yok. Ayrıca Müslümanlar da bir hayli serbestçe yaşayabiliyorlar. Mesela bir Müslüman öğrenci başını örtebiliyor, yüksek okullarda okuyabiliyor. Bir öğretmen müdahale etse, öğretmeni cezalandırıyorlar. yalnız Amerika İslam'ın bir devlet sistemi olarak düşünülmesinin aleyhinde. Bir camide birisi bu yönde bir konuşma yapmış, hemen Müslüman ülke konsolosları şikayet etmiş. O şekilde konuşanları bir daha camiye almamışlar. Cuma günü dahil. Polisler ablukaya alıyorlar. Amerika'da devletten bahsetme de istersen ev kur, istersen köy. Yalnız devlete karışma. Amerika, İslami devletten bahsedeni kendisine harbetmiş kabul ediyor. Amerika'dan sonra durak Pakistan. Hocanın Pakistan'dan pek çok izlenimi var. Bunların bize en ilgi çekecek geleni tebliğ cemaati hakkındaki tespitleri. İsterseniz bunları hocadan bizzat dinleyelim. Pakistan'da tebliğ cemaatini ziyaret ettim. Bunların gayesini imanda yakin hasıl etmek. Allah'ın emirlerini ifa, nehirlerinden kaçınmak ve talebe yetiştirmek olarak tespit ettim. Her gün 70-100 arasında cemaat yolcu ediyorlar. Her cemaatte 13-15 kişi var. Sanki dersiniz bir askerlik ocağı. Çantası, elbisesi, her şeyi hazır. İsimleri okununca hemen harekete geçiyorlar. Her cemaate bir emir tayin ediliyor. Emir iyi Urduca bilmiyorsa yanına bir tercüman veriyorlar. Öğleden önce isimleri okunuyor. Kimin ismi okunursa kalkıyor, musafahasını yapıyor. Emirin bildirdiği saatte hepsi toplanıyor. Sonra yola çıkıyorlar. İkişer ikişer. Ne çok yavaş ne hızlı. Emir arkadaşlarına şöyle konuşuyor. Ben sizin hayırlınız değilim. Fakat beni emir tayin etmişlerdir. Ta ki sünnete uygun olsun. Kararlarımız istişareyle olacaktır. Vasıtaya biniyorlar ve dua okuyorlar. Bir şehre vardıkları zaman orada bir merkez vardır. Merkeze gidiliyor. Merkez bunları misafir ediyor. O merkezin de bir yönetici heyeti vardır. Onlar toplanıyor. Bunlar burada 10 gün kalacaktır. 2 gün camiler, 2 gün falanca yer, 2 gün falanca yer diye gün taksimi yapıyorlar. Belirlenen cami veya başka yerlere gidiyorlar. Eşyalarını koyup halka halinde oturuyorlar. Emir arkadaşlarıyla istişare ediyor. Herkes fikrini söylüyor. Görev taksimi yapılıyor. Emir yemek işini kim yapacak diye sorunca herkes el kaldırıyor. Emir onlardan ikisine yemek yapma işini veriyor. Emir 4 kişiyi ev ev dolaşmakla görevlendiriyor. Evlere tebliğ için görevlendirilenler çıkarken tekrar dua ediyorlar. Eve vardıkları zaman kapıyı çalıyorlar. Hepsi arkasını dönüyor. Kapıyı bir kadın açabilir düşüncesiyle. Kadın çıkarsa kocası soruluyor. Falanca camiye teşrif etsin diye not bırakılıyor. Eğer evin sahibi çıkarsa bir kişi konuşuyor, diğeri tercüme ediyor. Sadece konuşan evin sahibiyle musafaha yapıyor. Konuşandan başka hiçbir adamın gözüne bakmıyor. Böyle kapı kapı dolaşıp falan yerden Müslüman kardeşlerimiz gelmiş, falan camide sohbet edecekler. Teşrif ederseniz memnun oluruz diye söyleyerek ayrılıyorlar. Yolda devamlı Subhanallah, Elhamdülillah ve La ilahe illallah diyerek tesbihatta bulunuyorlar. Verilen görevleri yerine getirdikten sonra biz belki İslam'ın tebliğini gereğince yapamadık diyerek tevbe ve istiğfar ediyorlar ve camiye dönüyorlar. Camiye dönünce emir bugün siyeri kim okuyacak diye soruyor. Herkes başkasını gösteriyor. Emir birisini tayin ediyor. Gece teheccüd namazı kılıyorlar. Birinin eğer çok önemli bir işi çıkarsa onu tek göndermiyorlar. Cemaatin içinde her türden insanlar, zengin, fakir, genç, yaşlı, asker, doktor, mühendis vesaire hayatlarını ilim ve zikir çevresinde değerlendiriyorlar. Zikir, ilmin ışığıdır diyorlar. Camide toplanan cemaatte Müslümanın 24 saatini nasıl değerlendirmesi gerektiği konuşuluyor. 100 defa La ilahe illallah, 100 defa salavat-ı şerife, 100 defa istiğfar getiriliyor. Daha sonra Müslümanların birbirlerine ikramda bulunmalarından bahsediliyor. Sonra tebliğin fazileti. Daha sonra cemaatin içerisinden şahısların isimleri yazılıyor. Bu cemaate uzun süre gelenler merkeze gönderiliyor. Bakıyorsunuz akşama kadar merkeze 400-500 kişi gelmiş. Gelenler orada 1-2 gün konuşmaları dinliyorlar. Büyük içtimalar oluyor. Bu sene Pakistan'daki içtimada 1 milyona yakın insan vardı. 45 ülkeden insan vardı. 1 milyon insana hizmet veriliyordu. Mehmet Eminer Hoca, tebliğ cemaatinin faaliyetlerini büyük gıptayla anlatıyor. Pakistan'dan sonra 2 aylık bir Bangladeş ziyareti, oradan tekrar Pakistan'a dönüyorlar. Pakistan'da ikinci ziyaret yeri Afgan mücahitlerinin kampları. Hoca, yüzyılımızın bu şanlı cihadının gönüllüleriyle görüşüyor. Hocanın gönlünde hala şehadet tutkunu o insanların mübarek hatıraları var. Onlarla birlikte silah kuşanmış, onlarla birlikte cephede yol kat etmiş olmayı bile bir büyük şeref payesi gibi taşıyor yüreğinde. Ramazan günleriydi. Güneş tepemizde. Mücahitlerin hepsi oruçtu. Üzerlerinde ağır teçhizat var. Rusların topları 15 kilometrelik, mücahitlerinki 10 kilometre. Buna rağmen Allah mücahitlere nusrat veriyor. Mücahitlerin hali çok perişan. Yemeklerinde yağ yok. Üstleri başları perişan. Bir aylık mesafede cepheler var. Buralara yaya gidiyorlar. Yiyecekleri bitince ot yiyorlar. Afganistan cihadı Allah'ın lütfuyla devam ediyor. Pakistan'dan sonra Suudi Arabistan. 3 ay orada temaslarda bulunuyor. Sonra da Mısır. Mısır'da ilk ziyaret İmam Şafii Hazretleri'nin kabirlerine. Sonra Şeyh Zekeriya Ensari, sonra Selahaddin Eyyubi ve Eser. Eser'de okuyan Türk talebelerle görüşmeler, Eser'in eski hocalarına ziyaretler. Mehmet Emin Er Hoca'ya son olarak seyahati hakkında genel bir değerlendirme yapmasını istirham ediyoruz. Hoca düşünüyor, Lahor'daki bir ziyaretini hatırlayarak şöyle konuşuyor. Lahor'da bir alimin ziyaretine gittim. Yaşlı bir insan. Evinde inzivada. Kendisine Türkiye'den bir alim gelmiş diye söylemişler. Çok memnun kalmış. Sohbetimiz arasında bir olay anlattı. İngiltere Hindistan'ı işgal ettiği zaman yol bahanesiyle camileri tahrip etti. Bir cami, tarihi değeri çok büyük bir eserdi. Onu da yıkmak istediler. Kim engel olmaya kalkıştıysa öldürdüler. Müslümanlar kime başvurduysa netice alamadı. Sonunda Osmanlılara başvurmayı düşündüler. Osmanlılar bir mektupla meseleyi hallettiler. İngilizler yıkımı durdurdu. Şimdi Pakistan'da pek çok insan, umudumuz orada diyor. Onlar asırlarca İslam'a hizmet etmişler. Türkiye Ruslar önünde bir set. Bu Pakistan için de çok önemli, İslam'ın geleceği için Türk milleti bir ümittir. Evet, gezdiğim her yerde Türkiye'ye bir ümit gibi bakan insanlar gördüm.
Yeni nesilleri inşa eden alimlerimiz, kendi dillerinden hayatları. Mehmet Emin Er.